Evet. Sevgili kardeşler, değerli misafirler, ben tekrar sizleri yaklaşık 2000 yıldan beri milyonlarca insanın hayatını değiştiren ve hala değiştirmeye, bugüne kadar değiştirmeye devam eden Rabbimizin, bakın çok önemli, hiç değişmeyen ama değiştiren sevgisiyle sizleri yürek doluluğuyla bir kez daha selamlamak, bir kez daha hepinize canı gönülden hoş geldiniz demek istiyorum sevgili kardeşler. Biliyorsunuz her pazar olduğu gibi bugün de tekrar birlikte olmak çok güzel. Ama az önce paylaşımda konuşurken söylemiştim. Bugün özel bir pazar. Eminim ki bugün sizler de farklı bir duygu içerisindesiniz. Neden? Çünkü bugün bir farklılık var. Masalarımız değil mi? Neyle süslü? Mumlarla süslü. Mum neyin simgesi? Işığın simgesi. E peki, hani bir de çam ağacından kopmuş dallar var. Birçok kişi bunun da içeriğini pek bilmez. Ve bunu yanlış bir şekilde yorumlarlar. Ama bu çam ağacı biliyorsunuz daima yeşildir. Yeşil neyin simgesidir? Hayatta olduğunun simgesidir. Yaşamın simgesidir. Doğru mu? O zaman şöyle diyoruz. Bugün masamızda bulunan bu çam ağaçlarının dalları ve parlayan ışık yaşayan, ölümden görkemle dirilmiş olan ve hala yaşayan ve ışığıyla karanlık dünyamızı aydınlatan Rabbimizi doğumunu simgeliyor. Değerli kardeşler, Almanlar buna biliyorsunuz Advent 4 diyorlar. Değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve dördüncüde Rabbin gelişini dördüncü Advent'te sevinçle ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Onun için bugün de bunun sevincini, bunun doluluğunu umarım ki yaşıyorsunuz. Umarım ki yüreğinizde farklı bir sevinç var değerli kardeşler. Şimdi konuya girmeden önce tabii ki bir giriş yapmak istiyorum konuma. Biliyorsunuz toplumda her ne kadar diğer dinler din olarak kabul görmüş olsa da Hristiyanlık da toplumda biliyorsunuz din olarak, bir din olarak, diğer dinler gibi bir din olarak kabul görüyor. Ama insanlar bunu görüyor olsa da, bu şekilde görmüş olsa da, kutsal kitap olan Tevrat, Zebur, İncil'e baktığımız zaman bunun gerçekten de böyle olmadığına tanık oluyoruz. Yani kutsal söz bize Hristiyanlığın, ki Hristos'tan gelen bir söz, Hristiyanlığın bir din olmadığını söylüyor. Ne diyor? Bir yaşam tarzı olduğunu söylüyor sevgili kardeşler. Onun için Rabbimizin kendisi de yaklaşık 3-3,5 yıllık hayat içerisinde, yaşamı içerisinde, hizmet dönemi içerisinde, bakın şöyle bir reklam yapmadı. Ben bunu yeri geldiğinde söylüyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Biliyorsunuz birçok düşünürler ortaya attıkları düşünceleri savunmak için bu iyi yoldur derler. Ama İsa hiçbir zaman şunu demedi. Ben bir din getirdim. Benim getirdiğim din diğer dinlerden en üstün olanıdır. Böyle bir şey söylemedi. Ama İsa Mesih bir din değil ama üç önemli gerçeğin altını çizdi. Yol benim dedi, gerçek benim dedi, yaşam benim dedi. Ve şöyle devam etti, ben aracı olmadan babaya yani yaradana, yüce olan Allah'a, Tanrı'ya kimse, bakın kimse ulaşamaz. Şimdi bu iddialı bir söz değil mi? Çok iddialı bir söz. Okuyup geçiyoruz. Ama içeriği çok derin. Bakın İsa demiyor. Birçok yol var. ve bu yollardan bir tanesi de benim diyor. Hayır, böyle bir şey söylemiyor. Ya da bir yolu işaret etmiyor, bu yoldur demiyor. Bakın çok önemli, yolun kendisi olduğunu söylüyor. Yani diyor ki ben, yol olan o şey, o çözüm bende. Yol benim, bu iddialı bir şey. Bu çok iddialı bir şey değerli kardeşler. Bakın Allah'ın sözü bunu söylüyor, ben değil. Birçoklarınız diyebilir din propagandası yapıyorsun diye. Hayır, bir propaganda yapmıyorum. Çok açık bir şekilde Rabbin sözünün gerçeklerini önünüze koyuyorum. Ve diyor ki sonraki ayet çok harika. Ben aracı olmadan, kim? İsa Mesih. Köprü olmadan, insanla Tanrı arasında köprü olmadan, Mesihsiz kurtuluşun olmadığını. Yani şunu gösteriyor. Bugüne kadar öne sürülen bütün yollar, ileriye sürülen bütün yolların geçerli olmadığını ortadan kaldırıyor değerli kardeşler. Eğer İsa bunu diyorsa ben aracı olmadan babaya kimse gelemez. İsa bu gerçeği net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Demek ki ne iyi işler. Hani sevap olarak ifade ediyoruz ya iyi işler. Ne de törenler, dinsel merasimler. Hani büyük dinsel görkemli kutlamalar olur. Ne de o dinsel merasimler çözüm değil. Çözüm tek yol benim diyen İsa Mesih'te. Bunun altını önemli çizmek istiyorum bugün de. Hiç olmasa yılda bir kez de olsa bunu benden duymuş olursunuz değerli kardeşler. Demek ki buradaki ilke şudur. İsa Mesih'in dışında kurtuluş kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Nereden biliyoruz? Yine Allah'ın sözünden biliyoruz. Bakın Elçilerin İşleri 4. bölümde bugün hızlı hızlı gideceğim için sizlere okutmak birazcık zor olacak. Her zaman yaptığımız gibi olmayacak. Bugün hızlı hızlı bitirip aşağıda uzun bir zamanımız olmasını istiyorum. O açıdan ayetleri ben hızlı hızlı okumak istiyorum size. Elçilerin İşleri ya da Apostol Geşihte diyoruz. Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayet. 4. bölüm 12. ayet diyor ki bakın başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Apostol Geşihte Fio. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek, bakın bu çok önemli altını çizin. Başka bir ad, başka bir isim yoktur. Bu kadar açık, bu kadar net. Bakın haberci Pavlos, Timoteus'a yazmış olduğu mektupta da, 1. Timoteus mektubunda, ilk mektubunda, 2. bölümde, 1. Timoteus mektubu, 2. bölüm, 5. ayet. Tanrı'yla insanlar arasında, bakın, birkaç aracı vardır demiyor. Ya bu da olsa olur, bu da olsa olur. Hayır. Diyor ki tek aracı vardır. Kimdir bu kişi? Bakın şöyle diyor. O da insan olan ki insan olması gerekiyordu çarmıhta bir beden gerekmiş olduğu için ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Daha ne olsun? Amin diyebilir miyiz? Amin. Bunun anlamı çok açık ve net değerli kardeşler. Hiç kimse başka bir yolla Tanrı'ya gelemez. Tek köprü İsa Mesih. Şimdi önemli çizmek istiyorum altını. Vurgulayarak. Yürümekte olduğum yol eğer beni yuvaya götürüyorsa, yani Rab ile birlikte olacağım, sonsuza dek birlikte olacağım yuvaya götürüyorsa, ben diyorum ki, değerli kardeşler, iş tamam olmuş demektir. Tek yol benim diyen İsa Mesih, beni eğer onunla birlikte olacağım o mekana, o yola götürüyorsa, o yuvaya götürüyorsa, iş bitmiştir değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman haberci Pavlos bu gerçeği çok net bir şekilde biliyordu. Bakın, hani Türkçe'de diyoruz ya, gerçekten Davut'un da öyle birçok tanrı adamların başına gelen pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Gerçekten. Pavlos sıkıntılar içerisinde, acılar içerisinde inlemesi gerekirken ne söyledi biliyor musunuz o acılar içerisindeyken? Bakın lütfen açar mısınız Romalılar 8. bölümü? Romalılar 8. bölümü açın. Bence çok önemli bir ayet. Yani zor koşullar içerisinde olmuş olmasına rağmen Pavlos şu gerçeği söylemekten geri durmadı. Romalılar 8 ayet 18. Acht, achtzehn. 8-18. Bakın ne diyor? Bu anın acıları. Yani şu anda içinde bulunduğum acılar diyor. Dikkat edin. Bunun altını çizin. Gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yani diyor ki acılar var, sıkıntılar var. Ama ben ileriye baktığımda, ileride sahip olacağım o yüceliği düşündüğüm zaman o acılar ayaklarımın altında yok olup gidiyor diyor. Değerli kardeşler. Nasıl yok oluyor? İlerideki o yüceliği düşündüğüm zaman. Demek ki karşılaştırmak mümkün mü? Acılara baktığımız zaman onun ağırlığı ile sahip olacağımız yücelik, Rab ile birlikte olacağımız dönemde sahip olacağımız yücelik karşılaştırılamaz değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Neden? Nedeni çok basit. Yine haberci Pavlos bunun yanıtını veriyor ama bir başka mektupta. 2. Korintoslar mektubunda. Bakın 2. Korintoslar mektubu 4. bölüm. 2. Korintoslar mektubu 4. bölüm 17. ayet. Ne diyor orada? Bakın şöyle diyor. Şimdi ilginç bir ifade var. Çünkü diyor, bunun nedenini açıklıyor. Çünkü diyor, geçici, hafif sıkıntılarımız. Bakın değerli kardeşler, buradaki hafif sözünü lütfen yanlış anlamayın. Çünkü neden? İçinde bulunduğumuz acılar gerçekten de çok ağır olabilir. Bakın. Burada hafif ifadesini kullanıyor ama neden hafif ifadesini kullanıyor? Ama bu acılar sahip olacağımız o göksel değerle karşılaştırıldığı zaman işte o zaman o acılar hafif. Anlatabiliyor muyum? Yani acılarımız ağır olabilir. Yük ağır olabilir. Ama o yücelik, o görkemle karşılaştırdığım zaman o acılar hafif kalıyor. O yücelik karşısında değerli kardeşler. Bu müthiş bir olay. O açıdan geçici hafif sıkıntılarımız bize hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Demek ki ben bu sevinç içerisinde o yüceliği düşünerek, sahip olacağım o yüceliği düşünerek yola devam ettiğim zaman değerli kardeşler, o zaman o sıkıntılar da ayak altında olduğu için o sıkıntılar neye dönüşecek? Coşkuya, sevince ve mutluluğa hamdolsun. Bakın Yeşaya peygamber halkı için söylemişti bu sözleri. Yeşaya 35. bölümde bu ayeti okumak istiyorum. Çok önemli. Yeşaya 35. 10. ayet 35.10'da diyor ki Yeşaya burada ileriye bakaraktan diyor ki yüzlerinde, yani Rabbe ait olan halkın yüzünde sonsuz sevinç olacak diyor. Kimin yüzünde? O halkın yüzünde. Ve diyor ki onların olacak coşku ve sevinç. Üzüntü ve inilti kaçacak diyor. Şimdi bakın bu ayet her ne kadar o halk için söylemiş olsa da bize de bunu uygulamak mümkün. Neden? Çünkü bakın İsrail halkı biliyorsunuz Mısır'a köleydi. Tutsaktı Mısır'a. Bizler de ruhsal kapsamda günaha tutsak kişileriz. Rab onları ne yaptı? Mısır'ın köleliğinden kurtarmakla Rab da bizi günahın köleliğinden kurtardı. Doğru mu? Şimdi onlar kölelikten kurtuldular. Biliyorsunuz sonrasında sürgüne gönderildiler. Biz de sürgündeyiz. Dünyada sürgündeyiz aslında. Doğru mu? Ama onlar daha sonra sürgünden geriye dönmeye başladıklarında Yeruşalim'e tekrar geriye dönmeye başladı. O zaman yazıldı bu sözler. O dönmeye başladığında o çöl yolculuğu sorunların, problemlerin, sıkıntıların olduğu bir yolculuk. Diyor ki o çöldeki o yolculuk, o sıkıntı ve sorunlar koca bir hiçti. Yüreklerinde olan o kente, Rabbin sağladığı o sevinç kentine, cennete ulaşacakları için oradaki sorunlar koca bir hiçti. Bu müthiş bir şey değerli kardeşler. Onun için bunu yürek doluyla söyleyebiliriz. Bizler de dünyadayız, sürgündeyiz ama ileriye doğru göksel kente doğru bir yolculuk var. Bu yolculukta, bu kutsal yolculukta ne var? Acı var, sıkıntı var, elem var. Doğru mu? Ama değerli kardeşler bakın, oraya ulaştığımızda o neyle sonuçlanacak? Coşku, sevinç ve mutlulukla sonuçlanacak. O zaman şunu açıkça söyleyebiliriz. Tıpkı kaybolan oğulda olduğu gibi geriye dönen bir yolculuk içerisindeyiz. Biliyorsunuz oğul geriye döndükten sonra baba ocağına geri dönüyordu. Öyle düşünün simgesel anlamda. Aslında bizim bu yolculuğumuz da kaybolan oğul gibi geriye doğru giden bir yolculuk. Yani Mesih'e doğru, o cennet diyarına doğru giden bir yolculuk değerli kardeşler. Çünkü onun aracılığıyla sağlanan bu yol beni gerçeğe bağlıyor. Gerçek beni özgür ediyor. Günahın köleliğinden, tutsaklığından özgür ediyor. Ve sonsuz yaşamın sahibi olmamı sağlıyor değerli kardeşler. Ama dinler bunu yapıyor mu? Dinler bunu yapıyor mu? Hayır. Dinler tabii ki amacı insanı Allah'a ulaştırmak. Ama dinler bir takım kurallar koyuyor insanın önüne. Bunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, bunu şu şekilde yapacaksın diyerek kurallar koyuyor. Ama kurallarla baş başa bırakıyor seni. Baş başa bırakıyor. Gerekli olan umudu vermiyor. Seni tekrar ayağa kaldırabilecek bir umut yok. Güç yok. Seni baş başa bırakıyor değerli kardeşler. Ve insan ne yapıyor? Kendi gücüyle Allah'a ulaşma çabası içerisinde. Ama bu mümkün mü? Değil. Neden? Günahlıyım. Diyebilir misiniz ben günahsızım? Günahsızım diyen var mı aramızda? Hepimiz günahlıyız. Onun için ben her zaman vurguluyorum. Ben günah işleticimin günahlı değilim. Ama günahlı doğaya sahip olduğum için, mayam bozuk olmuş olduğu için günah işliyorum. Benim özüm bozuk. Özüm bozuk olduğu için yalan söylüyorum. Özüm bozuk olduğu için dedikodu yapıyorum. Özüm bozuk olduğu için küsüyorum, darılıyorum. Özüm bozuk olduğu için bıdı bıdı yapıyorum. Bu kadar basit. Değerli kardeşler. Romalılar 3. bölüm 23. ayet haberci Pavlus diyor ki çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İşte günahlı olan bizlerin elinden tutulmaya gereksinim var değerli kardeşler. Günahsız olan kim? Yaradan'ın kendisi. O zaman diyebilir miyiz? Öyle bir kişi gerekiyordu ki Allah'ın özünden çıkıp gelsin. İşte bu İsa Mesih oldu. Allah'ın özünden çıkıp geldi. Bizim elimizden tutup götürmek için. İşte değerli kardeşler. Noel diyoruz ya. Kutsanan gece anlamına gelen Noel. Latince'de Noel'in anlamı bu. Kutsanan gece. Doğuş kutlaması, Weihnachten'ın anlamı tam bu değerli kardeşler. İşte bunu söyleyebiliriz. Rabbimizin yemlikte doğmuş olmasının nedeni bu. Sokakların aydınlatılmış olmasının nedeni bu değerli kardeşler. Ve insanlığın kurtuluşa kavuştuğu, çözüm bulduğu dönemdir. Şu an içinde bulunduğumuz dönem. Bu sevinç nasıl bildirildi? Bakın, bu çok önemli benim için. Beni hayranlık içerisine düşürmüştü. Eski antlaşma Matta kesimiyle Malaki kesimi, eski antlaşma arasında 400 yıllık bir süre, 4 asır. Bir haberci yok, bir peygamber yok. Ama daha sonra Tanrı ne yapıyor? Meleğini harekete geçiriyor ve Meryem'e ulaşıyor melek. Korkma Meryem diyor. Allah'ın lütfuna eriştin. Hamile kalacaksın. Bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. Sonra melek ne yapıyor? Bu haberi verdikten sonra koyunlarını otlatan çobanları harekete geçiriyor. Onlar da onları harekete geçiren melek ne diyor onlara? Luka 2. bölümde bakın ne diyor değerli kardeşler? 10. ayette Luka 2:10'da. Melek korkmayın dedi. Size bu halka sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bakın bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte gerçek ışığa kavuşmuş olmanın sevinciyle bunlar ne yaptılar? Yola çıktılar. Betlehem'e doğru gittiler. Betlehem'e doğru bir yolculuk başladı. İşte aynı şekilde biz imanlılar aracılığıyla, bizler de iman aracılığıyla kavuşmuş olduğumuz gerçek ışığa, ışığın sevinciyle biz bu pazar yine tekrar bir aradayız. Her pazar olduğu gibi. Ve birlikte bu sevinci birlikte yaşıyoruz. Ben bugün özellikle şunun altını çizmek istiyorum değerli kardeşler. Bir bölüme götüreceğim, kısa tutacağım. Aslında çok geniş bir bölüm ama kısa tutacağım. Doğuştan kör adam. Biliyor musunuz? Yuhanna 9. bölüm. Yuhanna 9. bölümü açın. Yuhanna 9. bölümde orada doğuştan kör adamdan söz ediyor. Ve bu kör adam aracılığıyla bize verilen yanıt şu. Gerçek ışığın kaynağı kimdir? Gerçek ışığa kimin aracılığıyla sahip olabiliriz? İşte bu doğuştan kör adam bunu net bir şekilde açıklıyor. Bunu ayete çok okutalım. Yuhanna 9. İlk 12 ayet. Ben de birazcık dinlenmiş olurum. Sesimi dinlendirmiş olurum. Hatice her zaman okuyor çünkü genelde.
12'ye kadar değil mi?
Evet, ilk 12 ayet.
Tamam. İsa yoldan giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi, kim günah işledi de bu adam körü doğdu. Kendisi mi yoksa anne babası mı diye sordular. İsa bu yanıtı verdi. Ne kendisi ne de anne babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu.
Evet.
Ben gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz.
Evet.
Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim.
Amin.
Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Hı. Adama git Şiloa havuzunda yıkan dedi. Şiloa gönderilmiş anlamına gelir.
Evet.
Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve ona daha önce dilenirken görenler oturup dilenen adam değil mi bu dediler. Kimi evet odur dedi. Kimi de hayır ama ona benziyor dedi. Kendisi ise ben oyum dedi. Öyleyse gözlerin nasıl açıldı diye sordular. Hı. O da şöyle yanıt verdi. İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloa git yıkan dedi.
Evet.
Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular. Bilmiyorum dedi.
Teşekkür ederim sevgili kardeşler. Şimdi çok açık, çok net bir şekilde kutsal söz bize şunu koyuyor önümüze. Rab İsa Mesih biliyorsunuz birçok kişinin gözlerini, kör olan kişinin gözlerini açtı mı? Açtı. Ama bu adamın bir farkı vardı. Bitti. Demek ki bu adamın önde olan özelliği doğuştan kör olmuş olması. Şimdi demek ki bu adamın doğuştan kör olmuş olması neyi gösteriyor bize? Tanrı'nın sağlamış olduğu tüm yaratılışı, güzellikleri bu adam görememişti sevgili kardeşler. Ve sakatlığından dolayı ki bu çok önemli. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlardı. Bu adam kör doğdu çünkü annesi babası günah işledi. Yani annesi babası günah işlediği için bu adam kör doğdu. Anne babasından, babasının günahından dolayı. Ama Rab bunu da ne kadar güzel bir şekilde doğru olmadığını net bir şekilde ne yapıyor? Önümüze koyuyor. Onun için toplum bu adamı dışladılar. Bu adam günahlı dediler. Bu adamın anne babası günahlı. Dışladılar. Ama harika olan bir şey var. O adamı kimse alıp İsa'ya götürmedi. Doğru mu? Ama İsa bu adamı gördü. Gerçek bu. İsa adamın ihtiyacını gördü. Görmekle kalmadı sadece. Ne yaptı? İhtiyaç elini, yardım elini ne yaptı? Uzattı ve adamla yakından ilgilendi. Bu gerçekten bence kayda değer bir nokta. Demek ki eğer ben bu adamı doğuştan kör olduğunu düşündüğüm zaman ruhsal kapsamda, hani birazcık böyle ruhsal olaraktan düşündüğümüz zaman, o doğuştan körlük bize şunu açıklıyor. Her insan doğuştan günahlı olduğunu. Yani her insan doğuştan ruhsal kapsamda kör. Değerli kardeşler. Kör olmuş olduğu için birisi gelip onun elinden tutması gerekiyor. Tanrı'ya ulaşabilmesi için. Yani ruhsal gözler gerçek anlamda görüme kavuşması gerekiyor. Onun için hepimiz gibi o insan da günahlı olduğu için Rabbimiz onun elinden tutması gerekiyordu. Günahlı varlıklıyız. Ve Pavlos o kadar güzel söylüyor ki hoşuma gidiyor. Romalılar 7. bölüm 18. ayette. Romalılar 17-18'de B kısmında, ikinci kısmında içimde diyor iyiyi yapmaya istek var. Hepimizde var bu. En iyisini yapmak istiyoruz, doğru mu? En güzelini yapmak istiyoruz. Ama ne diyor bakın. Güç yok, güç. Bu adam eğitim görmüş bir kişi. Bugünün ifadesiyle birkaç tane üniversite bitirmiş bir kişi. Ve bunu eğitim görmüş bir kişi bunu söylüyor. Ama güç yok. İçimde güç yok. Neden? Günahlı olduğumdan dolayı. Demek ki her birimiz Adem'le Havva'dan bize miras olarak geçen günah yapısına sahibiz değerli kardeşler. Demek ki insanlar bugün kör olmuş oldukları için kendilerine uzanan eli göremiyorlar. Rab Tanrı aslında herkese uzatıyor o eli. Ama günahlı olmuş oldukları için o eli göremiyorlar değerli kardeşler. Ya bir dine sarılıyorlar ya bir filozofik düşünceye sarılıyorlar ya da kafasında kendisinin oluşturduğu bir düşünce yapısına sarılıyorlar. Her ne kadar ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen ateist bile, tanrısız bile inandığı bir şey var değerli kardeşler. Herkesin tutunduğu, dayandığı bir şey var. Ama Rabbimiz harika bir şekilde görüyor. Adamın ihtiyacını görüyor. Ve 6. ayete bakın. Lütfen bu çok önemli benim için. 6. ayete bakabilir misiniz? Müthiş bir gerçek önümüze konuyor 6. ayette. Müthiş bir gerçek. Ne diyor? Bu sözleri söyledikten sonra. Peki hangi sözleri söyledikten sonra? Hangi sözleri söyledi İsa? Bakın 5. ayeti. Beşinci ayete bakın. Teşekkür ederim. Bakın ne dedi İsa? Ben dünyanın ışığıyım. Bakın. İsa önce ne yapıyor? Diyor ki ben dünyanın ışığıyım. Bunu dedikten sonra ne yapıyor? Yere tükürüyor. Bakın bu çok önemli. Yere tükürüyor. Şimdi bu çok tiksindirici bir görüntü değil mi? Düşündüğümüz zaman. Ama bakın bunun içerisinde çok derin bir anlam var. İki içerik var burada. Bunun bu iki içeriği de önünüze koymak istiyorum bugün. İsa yere ben dünyanın ışığıyım deyip yere tükürdüğü zaman ne yapıyor? Toprak ile tükürüğü özdeşleştiriyor. Bütünleştiriyor. Daha sonra çamur yapıp adamın gözlerine koyuyor. Demek ki bu bize verdiği mesaj ne? Tek başına toprak yeterli değildi. İsa Mesih kendisine ait olan bir şeyi vermesi gerekiyordu. Tükürük bunun işareti. Yani ben dünyanın ışığıyım, bu ışığın kaynağı benim dedi, tükürdü. Anlatabiliyor muyum? Yani hatırlayın, aklıma geldiği için söylüyorum. Yaratılışı düşünün. İsa Mesih, Rab Allah, yerin toprağından kimi yarattı? Adem'i yarattı. Adem'i yerin toprağından yarattıktan sonra, sevgili kardeşler, Adem yaşayan bir can oldu, ayağa kalktı, başladı yürümeye. Doğru mu? Hayır. Tanrı, Adem'i yerin toprağından biçim verdikten sonra cansız bir varlıktı. Ne yaptı? Tanrı eğildi, ruha üfledi, ruhunu verdi, kendine ait olan bir şeyi verdi. Adem diyor ki yaşayan can oldu. Ne zaman? Tanrı kendine ait olan ruhunu verdikten sonra sevgili kardeşler. Bu bence çok çok önemli bir şey. Bunun altını önemli çizmek istedim. Onun için 2.7'de, yaratılış 2.7'de diyor ki Rab Tanrı Adem'i yerin toprağından yarattı, burnuna yaşam soluğunu üfledi, böylece adam yaşayan varlık oldu. Demek ki Rab Tanrı Adem yaşayabilmesi için kendine ait olan şeyi vermesi gerekiyordu. Ve bu kör olan adamın durumu da aynı söz konusu. Adam ışığa kavuşabilmesi için Rabbimiz kendisine ait bir şeyi vermesi gerekiyordu. İşte bu simge tükürüktü. Işık olan, gerçek ışığın kendisi olan Rab İsa Mesih bunu yapması gerekiyordu. Yani şu mesajı veriyordu. Şifanın kaynağı toprak değil. O ya da bu ya da şu değil. Benden gelen tükürük, yani benden gelen dokunuş gerçek ışığa kavuşmanıza neden olacaktır. Toprak yeterli değil. Ben aracı olmadan kimse gerçek anlamda şifa bulamaz, gerçek anlamda ışığa kavuşamaz. Şifanın kaynağı benim diyordu. Açık ve net bir şekilde. Eğer sen bu ışığa kavuşmak istiyorsan, değerli kardeşim, İsa diyor ki, ben aracı olmam gerek. Ben aracı olmam gerek. Demek ki, tekrar söylüyorum, tükürük, şifa verenin kim olduğunu, kaynağın kim olduğunu bize açıklamış olur. Peki ikinci neden? Bu da çok önemli. Birinci neden buydu. Peki ikinci neden? Bakın, kurtuluş sevgili kardeşler, ışığa kavuşma tek başına olan bir şey mi? Hayır. Tek başına gerçekleşen bir şey değil sevgili kardeşler. Demek ki ne gerekiyor? Kişinin de itaat etmesi gerekiyor. Doğru mu? Yani Rab bize kurtuluşu veriyor. Ama sen de itaat edip bu kurtuluşu alman gerekiyor. Doğru mu? İtaat etmen gerekiyor. Bunu biz çok açık bir şekilde Kutsal kitapta bunu 7. ayette görüyoruz. Bakın 7. ayete. Bakın 7. ayete ne diyor? İsa adama, biz robot yaratılmadık, doğru mu? Tanrı yani pat pat pat pat işi bitirebilirdi. Hadi kalk gör. İşin bitti diyebilirdi ama ne dedi adama? Git dedi, git. Gitmen gerekiyor, itaat etmen gerekiyor. Git Şiloha havuzunda yıkan. Adam da bakın kendi üzerine düşeni yapmalıydı. Ben kendi üzerime düşeni yapıyorum. Tanrı da kendi üzerine düşeni yapıyor. Onun için kutsal kitapta çok sevdiğim bir ayet var Yuhanna 6. bölümde. Yuhanna 6. bölüm 37. ayette diyor ki bana geleni asla kovmam. Demek ki Recep önce Rab'be gelmesi lazım. Tanrı da geriye çevirmiyor. Kurtuluş bulmak mı istiyorum? Işığa sahip olmak mı istiyorum? Sen bunu kabul etmen gerekiyor. Otomatikman gerçekleşmiyor değerli kardeşler. Ve şöyle okuyoruz ikinci kısmında, 7. ayetin ikinci kısmında. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olaraktan geriye döndü. Demek ki söylenene ne yaptı? İtaat etti. Ve itaat etmiş olmanın sonucu da adam gördü. Ve ışığa kavuşmuş olmanın sonucu da ruhsal kapsamda yeniden doğmasını sağladı. Sonsuz kurtuluşun sahibi olmuş oldu. Yuhanna 3 ayet 36. Oğula iman edenin ne diyor? Sonsuz yaşamı vardır. Kime? Oğula. Kime? İsa Mesih'e iman edenin. Demek ki ışık neyin simgesi? Yaşamın simgesi. Peki ölüm neyin simgesi? Sevgili kardeşler söyleyen var mı? Karanlığın simgesi. E şimdi adam karanlıktan ışığa geçmekle ne olmuş oldu? Ölümden yaşama geçmiş oldu. Görebiliyor musunuz? Çok net. Buradaki mesaj bu. Karanlığın simgesi olan ölümden yaşama geçti. Ve şeytanın egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine geçip kutsal sözde ifade ettiği gibi Tanrı'nın çocuğu oldu. Hamdolsun. Bu müthiş bir gerçek sevgili kardeşler. Onun için ruhsal sinirlerimize mutlaka Rab dokunması lazım. Her günahlı cana Rab dokunması, ruhsal sinirlerimize dokunması gerekiyor. Eğer Rabbimiz, değerli kardeşler, yürek gözlerimize eğer dokunmadıysa, ben hala görmüyorum demektir. Fiziksel olarak görüyorum ama ruhsal kapsamda hala görmüyorum demektir. Ama diyebilirsin ya ben zaten görüyorum, o zaman kusura bakma, senin hayatında bu görülmesi gerekiyor. Ona ait olduğun yansıması, pırıl pırıl yansıması gerekiyor kesinlikle değerli kardeşler. Bu adamın hayatında yansıyordu bu. Bu sevinç, bu coşku büyük bir coşkuyla yansıyordu. Ve iman etti, hem fiziksel anlamda kurtuldu ki bu önemli tamam ama asıl önemli olan ruhsal kapsamda kurtulmuş olması. Çünkü insan canı kadar önemli bir şey yok. Bakın değerli kardeşler, sakatlar yürüyebilir, sağırlar duyabilir, ölüler dirilebilir Rabbin gücüyle. Ama eğer ruhsal kapsamda yeniden doğmadıysa bunun hiçbir anlamı yok. Bakın ben söylemiyorum. Matta 16. bölüm. Matteüs 80. 16. bölüm 26. ayet. 86. Bakın ne diyor? Çok açık ve net. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Değerli kardeşler, bunun anlamı şu. Eğer sizin ruhunuz Yaradan ile doğru bir ilişki içerisinde değilse bunun hiçbir yararı yok. Bakın, ruhunuz Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olması gerekiyor. Değerli kardeşler, İsa Mesih'i düşüncede bilmek, İsa Mesih bir peygamber. Hayır, peygamberlik yapmaya gelmedi zaten. kurtarıcı olaraktan geldi. Düşüncede onu bilmek yetmiyor. Değil mi Ayşe? Ne gerekiyor? İman etmek gerekiyor. Yani ruhsal ilişki içerisine girmen gerekiyor ki kurtuluşun sahibi olabilirsin. Son olaraktan şunları söyleyerekten noktalıyorum. İsa Mesih bu karanlık dünyamıza ışık olarak geldi mi? Geldi. Ama insanlar ne yaptı? Onu reddettiler. Mucizeler yaptı. İsa'yı sonrasında taşladılar. Demek ki mucizelerin hiçbir anlamı yok. Kafanın değişmesinin faydası yok. Yürek değişmesi lazım. Bu çok önemli. Rab, ben her zaman söylüyorum. Rab dış mimar değil. Arkitek ama nasıl bir arkitek? İç mimar. Yani içimizi düzeltiyor, dışımızı değil. Oranı buranı değiştirebilirsin. Allah ne kadar da canlı bir imanlı. Oh ne kadar güzel bir imanlı. Hamdolsun, haleluya. Ama iç değişmemiş. Etiket taşıyor ama içte değişim yok değerli kardeşler. Bakın Yuhanna 3. bölüm 19. ayet. Yuhanna 3 ayet 19. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü diyor. Görebiliyor musunuz? Öyle değil mi Aytaç? Bir daha oku abi. 3.19. Dünyaya ışık geldi.
Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.
Peki, kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder mi etmez mi? Size bir soru. Kötülük yapan ışıktan nefret eder mi etmez mi? Hatırlayın Türkçe'de güzel bir ifade kullanıyoruz biz değil mi? Ne diyoruz ona? Türkçe'de karanlık işler diyoruz. Karanlık işler. Karanlık işler nedir? Doğru olmayan işler. Bakın değerli kardeşler. Ben bunu her zaman söylüyorum. Mutfağa giriyorsunuz. Işığı yakıyorsunuz. Hamam böcekleri ne yapıyor? Hamam böcekleri dolapların altına kaçıyor değil mi? Neden? Çünkü onlar işini karanlıkta yapıyor, ışıkta değil. Onun için karanlık işler deniyor. Yani kötü kabul etmediler çünkü ışığı sevmediler bunlar. Günahlı insan ışığı nasıl sevebilir ya? Mümkün değil. Karanlıkta işini götürüyor. Allah! Saman altından su yürütüyor. İşler okey. Fıstık. Bana ne? Ama bakın, üzülerek söylüyorum. Rabbin karşısına çıktığımız zaman gerçekten yaprak dökümü olacak, yaprak dökümü. Gerçek anlamda yaprak dökümü olacak. Sizleri korkutmak istemiyorum ama gerçekten bunu söylemek istiyorum. Gerçek ışığa gelmek gerekiyor. O biz gelemediğimiz için o bize geldi sevgili kardeşler. Neden? Karanlıkta kalmayalım diye. Doğru mu? Bakın kutsal kitap 1. Yuhanna 1. bölüm son 3 ayet okuyorum ve bitiriyorum. Son 3 ayet. 1. bölüm 9. ayet. Yuhanna 1 ayet 9. Bulan okusun hemen. Çok yavaşsınız. Çok yavaşsınız ya.
Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık var.
Evet.
Devam mı okuyayım? O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı.
Evet. Tüm insanlığı ne diyor? Aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık. Bakın. Gerçek ışık diyor. Işık, gerçek ışık. Bakın bu ne zaman bildirildi? Yeşaya peygamber aracılığıyla. Daha İsa yok piyasada. 730 yıl önce aşağı yukarı. Bakın 9. bölüm Yeşaya 9. Şöyle dedi Yeşaya peygamber. İleriye baktı ve şunu söyledi. Yeşaya 9 ayet 2. Yeşaya 9 ayet 2. Ölüm gölgesi diyarında oturanların üzerine ne parladı? Işık parladı. Işık. Kimdi bu ışık? Yemlikte yatan İsa'ydı sevgili kardeşler. Tanrı ne yapıyor? Harekete geçiyor ve dünyamıza bir ışık niteliğinde Rabbimizi gönderiyor değerli kardeşler. Demek ki neden? karanlık içerisinde kalmayalım. Günah içerisinde yok olup gitmeyelim diye bunu yapıyor Rab Tanrı. O zaman şunu diyebiliriz. Demek ki Noel. Noel. Ne demek? İnsanın gerçek ışığa kavuştuğu andır. Neden kutluyoruz? Gerçek ışığa sahip olmanın sevinci olduğu için. O sevinç yürekte varsa, işte buradaki bugün var olup yok olup gidecek bu mumların anlamını anlarsınız. Değerli kardeşler, değerli misafirler. Bu gerçeği Rabbimiz şöyle diyor. Yuhanna 8 ayet 12, son ayet. Yuhanna 8 ayet 12. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Ben o zaman sormak istiyorum. Bu adam gibi sizler de yepyeni bir yaşama, yepyeni bir tazelik içerisinde, ışığa kavuşmuş olarak, yeni yıla güçlü bir şekilde, dimdik bir şekilde girmek ister misiniz? Ha? Bakın, ölümün ötesinde bir umut var. Mezarın ötesinde bir umut. Bu umut pırıl pırıl parlıyor. Bu umudun sahibi olarak yeni yıla giriş yapalım. Ölümün ötesinde pırıl pırıl parlayan umuda sahip olarak. Ama sen diyebilirsin, ya ben zaten şu kadar yıldır bu ışığa sahibim. Ben şu kadar yıldır imanlıyım. O zaman Rab diyor ki, ben sana şu soruyu soruyorum. Peki, ışıkta yaşıyor musun? O zaman gelin, ışıkta yaşayanlar olalım önümüzdeki yıl. Amin. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin.